Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak İrfan Öztürk imzalı iki zirve başlıklı yazıyı sunacağız. Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz. İki büyük zirve. İkisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki can dostu, en kıymetli sahabileri. Biri en yakın arkadaşı ve kayınpederi, diğeri evladı gibi yetiştirdiği amcaoğlu ve damadı. Hazreti Ebubekir, Peygamber Efendimizin hicret arkadaşı, Seyr mağarasında yâri gâri, sırların mâkesi. Hazreti Ali, Resulullah'ın yatağına yatarak onun için ölümü göze alan ve emanetleri yerine bırakmak için Efendimizin vekili. Hazreti Ebubekir, Resul-i Ekrem Efendimizin pek sevgili zevce-i mübarekesi Hazreti Ayşe'nin muhterem babası. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin gözünün nuru olan Fatıma validemizin kıymetli zevci, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin babası. Hazreti Ebubekir, Mekke'nin fethini takip eden senede Hac emiri Hazreti Ali aynı seferde Berae suresinin başındaki talimatları bildirmek üzere Efendimizin vekili. Hazreti Ebubekir hastalandığı ve imamete geçemediği günlerde Efendimizin mihrabına geçirdiği şahsiyet. Hazreti Ali, Tebük'e giderken Efendimizin yerine Medine'yi Münevvere'de bıraktığı ve ''Ya Ali, Musa'ya göre Harun neyse sen de bana olsun. Ancak benden sonra peygamber yoktur.'' buyurduğu mümtaz şahsiyet. Hazreti Ebubekir daima Efendimizin yanı başında veziri, en büyük destekçisi, Miraç'ta, Hicret'te, Bedir'de, Uhud'da, Hudeybiye'de, Tebük'te bütün malıyla, her şeyiyle Sıddık'ı. Hazreti Ali, Hayber'de Peygamberimizin verdiği kılıcın hakkını veren, kapıları tek başına söken Esedullahil Galip, yiğit sahabi. İkisi de mümtaz, ikisi de muhterem, ikisi de zirve. Maneviyat yolları da daima ikisinden birine çıkmakta. Onlar birbirlerinin kıymetini de çok iyi bildiler. Bilhassa ikisinden genç olan Hazreti Ali'den ilk halife Hazreti Ebubekir Efendimiz hakkında çok kadirşinas beyanlar gelmiştir. Onları İslam kardeşliğinin yüksek seviyesini göstermesi bakımından zikredelim. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün, "Ey insanlar, insanların en cesuru kimdir bana söyleyin," dedi. Onlar, "Sensin ey müminlerin emiri," dediler. Hazreti Ali, "Evet, ben kiminle mübarezeye çıktıysam hakkını vermişimdir. Ancak siz bana insanların en cesurunu haber verin," dedi. İnsanlar, "Bilmiyoruz kimdir?" diye sordular. Ali radıyallahu anh şöyle dedi, "Hazreti Ebubekir'dir. Bedir'de Resulullah Efendimiz için bir gölgelik yaptık ve sorduk. Müşriklerden biri Peygamber Efendimiz'e saldırmaya heveslenmesin diye kim onunla birlikte durur? Vallahi hiç kimse buna yanaşmadı. Ancak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh kılıcını sıyırıp Efendimiz'in başında bekledi. Ona saldırmaya niyetlenen herkesin üzerine şahin gibi atılıp hemen onu bertaraf etti. İşte insanların en cesur ve en kahramanı Hazreti Ebubekir'dir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm. Kureyşliler onu tutmuş, kimi keskin bir şeyle vurup yaralıyor, kimi itip kakıyor. Sen ilahları tek bir ilah mı yaptın diye son derece sert söz ve davranışlarla ona hakaret ediyorlardı. Vallahi hiçbirimiz yanına yaklaşıp da kendisine yardım edemiyorduk. Ancak Ebubekir radıyallahu anh geldi ve hemen yardımına koştu. Kimine vurdu, kimini yaraladı, kimini itip kalktı. Bir taraftan onları Efendimizin başından dağıtıyor, bir taraftan da yazıklar olsun size, bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz diyordu. Bir başka hatıra. Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefi'ye rahimehullah anlatıyor. Ben babam Hazreti Ali'ye sordum. Babacığım, Resulullah aleyhisselam Efendimiz'den sonra insanların en hayırlısı kimdir? Hazreti Ebu Bekir dedi. Sonra kimdir dedim. Hazreti Ömer dedi. Bir daha sorduğumda Hazreti Osman demesinden korktum da sonra sen diyiverdim. Lakin babam büyük bir mahviyet ve tevazuyla ben mi? Ben sıradan bir Müslümanım dedi. Hatırlayalım, Hazreti Ebu Bekir halife seçildiğinde ne demişti? Ey insanlar! En hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza halife seçilmiş bulunuyorum. Şayet vazifemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanlış hareket edersem bana doğru yolu gösteriniz. Ne büyük saadet ve ne güzel kardeşlik. Kibir yok, tevazu var. O zirveler böyle mütevazı olursa bizlere nasıl davranmak düşer? Büyüklenmeden büyüyenlere selam olsun. Allah cümlemizi mütevazı kullarından eyleyip cümlemize bu hüsn-i ahlakla ahlaklanmayı nasip etsin. Amin. Bir şey oldum deyu kapılma kibre. Altun iken sonra olursun gübre. Dikkat eyle, sakın kapılma ucbe, şeytanı kendine güldürme oğul. İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı iki zirve başlıklı yazıyı paylaştık programımızın başında değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesli Dergi'ye, yine Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından Sami Göksün imzalı Adab Suresi'nden Edep Ölçüleri başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Kur'an ahlakına sahip bir Müslüman, eli ve diliyle kimsenin şahsiyetine, haysiyetine, malına ve canına zarar vermez. Müslüman öyle olmalı ki, diğer Müslümanlar ondan hiçbir şekilde zarar görmemeli, onun elinden ve dilinden emin olmalıdır. Bu da insandaki imanla alakalıdır. Kişinin imanının yüksek derecede olması, onu ahlaken yüceltir ve hayatını nurlandırır. Bu nur arttıkça davranışlar daha da güzelleşir. Aksi durumda bu nur ne kadar zayıflarsa, ahlaki davranışlar da o kadar zayıflar. İnsanlar yalnız başlarına değil, diğer insanlarla birlikte yaşarlar. Eşi, çocukları, annesi, babası, yakınları, komşuları, iş, meslek veya yol arkadaşlarıyla sürekli sosyal faaliyet ve münasebet halinde olurlar. Bu beraberliğin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam etmesi için bir takım kurallara uyulması ve temel haklara riayet edilmesi gerekir. Aksi takdirde birliktelikler bozulur, sıkıntı, tartışma, dargınlık, hatta kin ve düşmanlık baş gösterir. Bu açıdan saygılı, itibarlı, emniyetli ve barış içinde yaşayan bir toplum oluşmasını isteyen Yüce Rabbimiz, bazı kaidelere uymamızı istemektedir. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden biri olan Hucurat Suresi, yukarıda bahsedilen esaslardan bahsetmektedir. Bu sureye, Edep ve Adab Suresi de denir. Mevzumuzla alakalı bölüm itibarıyla bu surenin 11. ayeti kerimesi şu noktaya dikkatlerimizi çekmektedir. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alay almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alay almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Yüce Allah, Hucurat Suresinin 10. ayeti kerimesinde de, müminlerin kardeş olduğunu bildirdikten sonra, kardeşlerin arasının düzeltilmesini ve Allah'a karşı gelmekten sakınılmasını emretmektedir. Kardeşliği ve barışı bozacak davranışlardan sakınmak da Allah'a karşı gelmekten sakınmanın, yani takvanın icabıdır. Kardeşliğin, barışın, cemiyetteki emniyet ve huzurun devamı için Yüce Mevlamız müminlere bu ayette şu üç davranıştan sakınılmasını emir buyurmaktadır. İnsanları alaya almayın, insanları karalamayın, insanlara kötü lakap takmayın. İnsanları alaya almayın. Alaya almak, bir insanı küçümsemek, aşağılamak, beğenmemek ve kusurlu görmekten kaynaklanır. Alaya alan insan, kendini üstün, itibarlı ve önemli, alaya aldığı kişiyi değersiz, itibarsız ve önemsiz gördüğü için bu davranışı sergiler. Bir insanın fiziki görünüşü, ekonomik durumu ve iş şartları, inancı, davranışı, giysisi ve ailesi alay konusu edilir. Böyle kendini beğenmiş kişiler tarafından. Söz, yazı veya davranışta. Kur'an'da birçok ayeti kerimede peygamberlerin ve müminlerin alaya alındığı bildirilmektedir. Misal olarak şu iki ayetin mealini zikredebiliriz. Yazıklar olsun o kullara, kendilerine hangi elçi, uyarıcı, peygamber gelse onu alaya alıyorlardı. Yasin 30. Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Tevbe 79. Peygamber Efendimiz de bu hususta son derece titizdi. Annesini diline dolayarak bir köleyi ayıplayan sahabeden Ebu Zer'e, ''Ya Ebu Zer, onu annesiyle mi ayıplıyorsun? Sen de daha hala cahiliye tavrı var. Sen cahiliye düşüncesi taşıyan bir kimsesin.'' buyurmuştu. Dış unsurlara bakılarak küçümsenip alaya alınan insanların, Allah katında alay edenlerden daha itibarlı ve değerli olabileceği bildirilmektedir. Çünkü Allah katında asıl itibar, görünüşte, boy, poz, ırk, nesep, cinsiyet ve renkte veya varlıklı olmada değil, iman, ibadet, ahlak, takva, ihlas ve samimiyettedir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyurmaktadır. Allah katında en üstün olanınız, en muttaki olanınızdır. Hucurat 13. Dolayısıyla Kur'an ahlakına sahip bir insan, vaziyet ve durumu ne olursa olsun, hiçbir insanı sözleri, davranışları veya tavırlarıyla alaya alamaz, almamalıdır. Alırsa Allah'ın emrine karşı çıkmış, kalp kırmış, kul hakkına girmiş ve büyük günah işlemiş olur. Peygamber Efendimiz'in beyanıyla, kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. İnsanları karalamayın. Kardeşliği toplumun huzur ve emniyetini bozan ve mutlaka sakınılması gereken ikinci davranış, insanı karalamak ve kötülemektir. Ayet-i Kerime'de bu mana, kendinizi karalamayın şeklinde ifade edilmiştir. Kendiniz tabiriyle bütün müminler yek vücut sayılmış, dolayısıyla bir müminin diğer bir mümini karalaması ve ayıplaması, kişinin kendini karalaması ve ayıplaması gibi kabul edilmiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla, ''Mümin, mümine karşı parçaları birbirine destek olan bir yapı gibidir. Müslüman, bir tek insan gibidir.'' İnsanlara kötü lakap takmayın. Ayet-i Kerime'nin bu bölümünde insanlara kötü lakap takmanın fenalığı anlatılmaktadır. Burada yasaklanan durum, kişiyi kötüleyen bir lakabın kullanılmasıdır. Yoksa iyi bir ifadenin kullanılması, bazen güzel bir manada ifade edebilir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, güvenilir manasına emin. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, çok samimi, çok dürüst, sözünü işiyle doğrulayan manasına sıddık. Hazreti Ömer radıyallahu anh, doğruyu ve yanlışı, haklıyı ve haksızı ayırt eden manasına gelen Faruk lakabıyla şöhret bulmuştu. Ayette yasaklanan lakap takma, kişinin bir meziyetini ifade eden bu tür iyi lakaplar değildir. Söz konusu olan yasak lakaplar şunlar gibidir: kör, topal, çolak, kambur, cüce, sırık, şişko, bücür, şapşal, aptal, geri zekalı ve benzeri kelimelerle insanları vasfetmek veya onlara fasık, münafık, dinsiz, kafir gibi itham edici kötü lakap takmaktır. Ayet-i kerime de insanların birbirlerine kötü lakap takmaları sebebiyle inmiştir. Kötü lakaplar insanları rencide eder, kırgınlık ve dargınlıklara sebep olur. İnsanlara isimleriyle hitap etmek en doğru davranıştır. İsim, kişinin cemiyette bilinmesi için kullanılan bir remiz, bir semboldür. Kişi ismiyle anılmayı ister ve isminin söylenmesinden hoşlanır. Ahirette de insanlar isimleriyle çağrılacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kıyamet gününde kendi isminiz ve babanızın ismiyle çağrılacaksınız. Bu sebeple çocuklarınıza güzel isimler veriniz," buyurmaktadır. Efendimiz çirkin isimleri değiştirmiştir. Cenab-ı Hak, "İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır" cümlesiyle alaya alma, karalama ve kötü lakap takmanın itaatsizlik olduğunu bildirerek, iman eden bir kimsenin insanlarla alay edemeyeceğini, insanları karalayamayacağını ve onlara kötü lakap takamayacağını beyan etmektedir. Eğer insan bu davranışları sergilerse, büyük günah işlemiş olur. Mahşere de kul hakkıyla varır. Yüce Rabbimiz, bizlere hakikatleri anlamayı nasip eylesin ve her türlü yanlışlıktan muhafaza eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Sami Göksun imzalı Adab Suresi'nden Edep Ölçüleri başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenler, Halil Kaşıkçı'nın kaleme aldığı Doğru Hamle başlıklı yazıyı aktaracağız size. Muntazam, koordineli ve programlı şekilde çalışan bir yapıda işler tıkır tıkır yolunda gider. Bir saat mekanizması gibi. Her çark, her unsur, her eleman vazifesini biliyor ve muntazaman yerine getiriyor. Ne güzel. Bunu gençlerin daha iyi anlaması için bir takım oyununa da benzetebiliriz. Herkes mevkiinde kendisine verilen vazifeyi canla başla yerine getiriyor. Netice başarı. Takım önde, teknik direktör tebrik halinde. Alkışlıyor, teşvik ediyor, övüyor. Lakin insanlar arasındaki münasebetler bazen bozulur. Takım arkadaşı insana rakip gibi davranır. Bencillik yapar, pas vermez. Mevkiini terk eder, vazifesini aksatır, olmadık bir harekette bulunur. Böyle bir durumda ne yapmalıdır? Herkesin farklı tavırları olabilir. Kimisi sabırlı olur, zaman tanıyan bir metot takip eder. Kimisi dolambaçlı yollar dener, başkasına söyletir. Kimisi doğrudan resmi bir tavırla tedbir alır, doğrudan muhasebeye yönlendirir. Belki benim acizliğimdir, fakat bense anında tavır koymaktan yanayımdır. Doğrudan tavır, yanlışın yüzüne yanlış olduğunu söylemek, ihtar ve ikaz. Birçok insan bundan kaçınıyor. Sabredeyim derken hata kökleşiyor. Vakit tanıyayım diyor, fakat muhatabı bu vakti de kötüye kullanıyor. Sonra sabır bazen verilecek tepkiyi büyütüyor, daha da ağırlaştırıyor. Hemen koyulacak bir tavır 1 kilogramsa bekleyince 1 ton oluyor. Bu sebeple de artık tedavi edici olmaktan çıkıp tedavisi imkansız bir müdahale oluyor. Kimi idareci ise kötü olmak istemiyor. İnsanı uyarmaktan kaçınayım derken ya bir idareci olarak vazifesini yapamamış, hatalı çalışmaya razı oluyor yahut da kişiyi ıslah etmek yerine doğrudan işine son vermek gibi daha acımasız bir yolu seçiyor. Bu sebeplerle doğrudan tavır muhatabınız içinde bir iyiliktir. Sert gibi görünse de merhametin ta kendisidir. Tavır illa söz değildir. Anlayabilene hafif bir kaş eğme bile kâfi gelir. Büyüklerin hayatlarında okuruz. Bazen sadece sükût etmeleri bile kâfi gelmiştir. Muhatapları hemen hatalarını anlamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar var. Tavır koyan kişi nefsini tatmin etmeye yönelmeyecek. Yalnızca yolun hatırı ve vazifenin gereği için tavır koymuş olacak. Okuyoruz, Peygamberimiz nefsi için hiç öfkelenmezdi. Fakat bir hak ihlal edilince de alnındaki damar kabaracak, yüzü nar gibi al al olacak derecede celallenirdi. Bu halden bir hissi olacak. Dışarıdan yanlış anlaşılır diye o kardeşin iyiliği için gerekli olan müdahaleden kaçınmak doğru olmaz. Allah içimizdekini biliyor. Biz aşağıdaki tedbirlere uyarsak, muhataplarımız da er geç bu tavrımızın nefsaniyet için değil, hakkaniyet için olduğunu idrak edecektir. Göstereceğimiz tavra benliğimizi ve duygularımızı karıştırmayacağız. Net, objektif, sağa sola çekilemez bir tavır olacak. Zaten hatalı olan ve kendini müdafaaya sarılması muhtemel olan kişinin eline "Ama sen de bana hakaret ettin" ve benzeri bir itiraz kozu verilmeyecek. "Arkadaş, bu iş böyle yapılmaz. Bu işin talimatı böyle değil, şöyleydi. Bu böyle olacak" gibi net ifadeler olacak. Tavrımız devamlı ve tutarlı olacak. Mesela her gün geçtiğimiz yerde tertipsizlik ve dağınıklık olduğu halde hiç ses çıkarmıyor, sadece arada bir kabarıyorsak muhataplar, "Amir bugün ters tarafından kalkmış, geçer gider" derler. Tesir uyandırmaz. Kızıp geçiyor fakat takip etmiyor. Kızdıktan sonra ne oldu, ne yapıldı, hata düzeldi mi, tekrarlandı mı diye bakmıyorsak o da tesirsizdir. Hele hele dün kendi istediğimiz şeye bugün kızmak gibi tutarsız hareketler muhataplarda hiçbir saygı ve itaat hissi meydana getirmez. Son bir madde de şu: hata görüp tavrımızı koyuyorsak, başarı gördüğümüzde de tebrik etmeliyiz. Dozunda güzel bir tebrik hem şevk verir hem de "sadece hatayı görüyorlar, gayreti takdir etmiyorlar" itirazını bertaraf eder. Huzur içinde tıkır tıkır çalışan programlı organize ile insan dağları devirir. Fakat koordinesi bozulmuş koca bir ordu, bir avuç düzenli orduya mağlup olur. Rabbimiz her zaman doğru tavırlar, doğru sözler, doğru hamleler ve muvaffakiyetler nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, Halil Kaşıkçı imzalı Doğru Hamle başlıklı yazıyı paylaştık programımızda son olarak. Yüz Hakkı Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından aktardık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlık da programımızı noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.